Ayrım 25.
Sayfa 357. Bizim bilmemiz gerekiyordu. Ben ilk ikisini biliyordum. Mücennahı da öğrenmiştim ama unutmuşum. Fevziye Hanım'ın yardımıyla hatırlayana kadar epey vakit geçti, ter içinde kaldım. Kelime cenahtan geliyordu. Cenah kanat demekti. Mücennah da kanatlı. Fakat bilmeceyi çözmek için bir şey daha gerekiyordu. Üst mısradaki atlar kelimesi fiil olarak değil, fiilden yapılmış sıfat olarak kullanılmıştı. Atlayan anlamına. Yani şiirdeki kaplanın tavırlarının kanatlı gibi görünmesinin nedeni onun o sırada atlayan kaplan olmasıydı. Sınav sorusuna yeterli yanıtı verebilmek için bunu da fark etmiş olmak gerekiyordu. Ben bunu da neden sonra fark edebildim? Gene Fevziye Hanım'ın katkısıyla. Sonuçlar ilan edilince gördüm. Herhalde Fevziye Hanım mümeyyizlere benim için iyi şeyler söylemiş olmalı ki notum 9'da kalmış, daha fazla kırılmamış. Ama sınava kendime çok güvenerek girip de bocalayışımı hayatımın en sıkıntılı anlarından biri olarak hiç unutmam. Lise bitirme sınavlarını başarıyla bitiren arkadaşlarımdan bazısı öğrenimlerini de tamamlamış oldular. Askerliklerini subay olarak yapma hakkını aldılar. Hemen askere gittiler. Arkasından da iş hayatına atıldılar. Bazılarının babalarının iş yeri vardı, oraya girdiler. Bazıları da girdikleri maaşlı, ücretli işlerde çalışmaya başladılar. Biz üniversiteye girme niyetlileri olgunluk sınavlarına girdik. O sınavlar 4 dersten yazılı olarak yapılırdı. Edebiyat şubesi mezunları için edebiyat ve kompozisyon zorunluydu. Ötekileri birkaç ders arasından seçebiliyordunuz. Test diye bir usul yoktu. Ne olduğu da bilinmezdi. Sorulan sorulara cevaplar A, B, C gibi şıkların karşısına işaret konularak değil, yazıyla anlatılarak verilirdi. Zaten sorular anlatımla cevaplandırılacak şekilde sorulurdu. Sınav kağıtlarında öğrenci isimleri gizlenirdi. İsimler kağıtların kulak denilen belirli bir köşesine yazılırdı. Orası kıvrılıp kenarından zamkla yapıştırılırdı. Bunlar ancak sınav kağıtları okunup kurulum verdiği notlar belli olduktan sonra açılırdı. Benim edebiyat ve kompozisyona ek olarak seçtiğim dersler tarih ve tabiat bilgisiydi. Tabiat bilgisi hariç ötekiler iyi geçmişti. Sonuçlar ilan edilince gördüm. Tabiattan korktuğum başıma gelmemişti. Olgunluk sınavını da vermiştim. Ortalama derecem iyiydi. Annemin ameliyatı. Sıra gelmişti siyasal bilgiler sınavına ama o sınav sonbahardaydı. Önümüz yazdı. Biz gene İstanbul'a gidecektik ama bu defa tatil için değil, annemin ameliyatı için. Bir yıldan beri süren rahatsızlığına nihayet teşhis konulmuştu. Babamla birlikte bir ara İstanbul'a gidip gelmişlerdi. Annem orada zamanın ünlü jinekologlarından Ali Esat Birol'a muayene olmuştu. Doktor teşhisi koyarken çareyi de söylemişti. Ameliyat. Annemle babam buna razı olmuşlardı. Ameliyatı Birol yapacaktı. Annem bunu bana kardeşlerine belli etme, sen bil, karnımda miyom varmış diye açıkladı. Miyom lafını ilk defa işitiyordum. Annem bunu benim anlayabileceğim hale getirdi. Karnımda ur varmış. Karında ur ürkütücü bir kavramdı. Konu ailenin büyükleri arasında konuşulurken fark ediyordum. Urun iyi huylu olması temenni ediliyordu. Ama ya kötü huylu çıkarsa denilirken kastedilen oydu. O zaman kanser lafı ya pek yaygın değildi ya da şom ağızlık olmasın diye kullanılmıyordu. Ama kötü huylu çıkarsa şıkkıyla kastedilen oydu. Annem, babam, ben, Örsan, Gül'den trene bindik, İstanbul'a gittik. Halamlar bizi bekliyordu, annem Amerikan hastanesinde ameliyat olacaktı. Halamların evleri Nişantaşı'nda Güzel Bahçe Sokağı'nın yan sokaklarından birindeydi. Poyracık Sokak. Amerikan hastanesine çok yakındı, biz de halamlarda kalacaktık. Kardeşlerime ameliyat lafı edilmedi. Ameliyat günü onlar halamlardayken ben babamla hastanedeydim. Büyük heyecanla kapıda bekledik. Uzun bir süre sonra Ali Esat Bey geldi. Gözünüz aydın dedi. Ameliyat başarılı geçmişti. Ur alınmıştı. Kötü huylu olmadığı anlaşılıyordu. Gerçi laboratuvar incelemesinin sonucunu beklemek gerekiyordu ama kendi tecrübesine göre merak etmek için neden yoktu. Laboratuvar incelemesi sonucu gelince daha da rahatladık. Annem orada daha epeyce kaldı. Birkaç gün sonra kardeşlerime de ziyaret izni çıktı. Annemin onları da gördükçe morali daha çabuk düzeldi. Ama ameliyatın etkileri 5-6 ay daha sürecekti. O 5-6 ayın bir kısmını İstanbul'da geçirdik. Çünkü annemin tren yolculuğu yapacak hale gelmesi bekleniyordu. Doktor Birol her muayeneye gelişinde biraz daha bekleyelim diyordu. Doktor Ali Esat Birol benim belleğimde bir doktorun ne kadar önemli olduğunu fark edişimin ilk örneği olarak kaldı. Ameliyattan çıkıp bize gözünüz aydın demesinden itibaren ona ailece hem şükran duyuyorduk hem de her dediğini ayrıntılarına kadar uyguluyorduk. Adını sonradan da işitecektik. 1960'dan sonra politikada da görev alacak, Adalet Partisi'nden milletvekilliği yapacaktı. Tabii benim için asıl annemi ameliyat eden doktor olması en önemli özelliği olarak kalacaktı. Hastaneye dönen ev. Halamları yeteri kadar zahmete soktuktan sonra ailece Münir amcamların Şişli'deki evine geçtik. Orası biraz daha genişti ama halamlardaki düzene benzer bir düzen orada da oluştu. Geceleri evin bütün odaları yatak odası haline geldi. Benim aklımı kurcalamaya başlayan konu şuydu. Ekim ayı yaklaşıyordu, yani benim siyasal bilgilere giriş sınavına gireceğim zaman. Anneme tren izni çıkmazsa ben Ankara'ya yalnız gidecektim. Gerçi aynı sınav aynı gün İstanbul'da da yapılacaktı. Siyasal Bilgiler Okulu bunun için İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapmıştı. Uygulama teknik üniversite kadrolarınca yürütülecekti. Sınav salonları üniversitece sağlanacaktı. Fakat sınava Ankara yerine İstanbul'da girmek bana mantıklı gelmiyordu. Okulun kendisi Ankara'daydı, orayı öğrenmiştim. Servet Ağabey gibi yakınlarım da oradaydı, hiç yabancılık çekmeyecektim. İstanbul'da ise teknik üniversitenin kapısını bile bilmiyordum. Kaldı ki Ankara'ya annemler gelemese bile ben gidebilirdim, teyzemlerde kalırdım. Sınavın nasıl olacağı hakkında Ankara'dayken bilgi edinmiştim. Olgunluk sınavı gibi 4-5 dersten yazılıya giriliyordu. Aralarında kompozisyon, tarih gibi derslerin yanında yabancı dil de vardı. Soruların cevapları geniş geniş yazılacaktı. Adayların isimleri gene kapalı olacaktı. Kağıtları okuyan hocalar kime ne not verdiklerini bilemeyecekti. Ben Ankara'ya 15-20 gün önce gideyim de sınav havasına gireyim, biraz da kitap karıştırayım diyordum. Anneme tren izni çıkmazsa diye hazırlıklarıma başlamıştım. Fakat bu defa başka bir şey oldu, ben hastalandım. Doktor geldi, sarılık olmuşsun dedi. Mikrobik değilmiş ama çok dikkatli olmam gerekiyormuş. Hem ağır bir perhiz verdi hem de yatacaksın, kalkmayacaksın dedi. Bu zorunlu yatış 3 hafta kadar sürecekti. Yataktan kalkabileceğim günü doktor daha sonraki muayeneleriyle belirleyecekti. Bu sınava yetişmemi tehlikeye sokan bir gelişmeydi. Şimdi sınav hangi tarihteydi hatırlamıyorum, benim hastalığımın başlangıç gününde. Yalnız eğer her şey iyi giderse Ankara'ya ancak ucu ucuna yetişecektim. Yataktan kalkışım birkaç gün uzarsa Ankara'ya gitmek bir yana, İstanbul'a girecek olsam bile giremeyecektim. Babam üzülme, hukuk imtihansız, hukuka yazılırsın. Mülkiyeden çıkanların girdiği işlere hukuklular da girer diyordu. Onu ben de biliyordum. Hariciyecilik, idarecilik, maliyecilik. Devlet memurluğundaki 3 uzmanlık dalının 3'üne de girmek siyasal bilgiler okulu mezunları kadar hukuk fakültesi mezunlarının da hakkıydı. Ama ya basketbol, satranç, sohbet? Öğrenim yıllarında iyi vakit geçirmek, siyasala girmeyi kaçırırsam onları da kaçıracaktım. Bütün dileğim bir an önce iyi olup sınava yetişmekti. Bu arada Münir amcamların evinin halini düşünün. Amcamı ve ailesini geçen kitapta anlatmıştım. Şişli'deki evleri ahşap bir binanın ikinci katıydı. Birbirine açılabilen 3 odasıyla ayrı bir küçük odası vardı. Orada normal zamanda oturanlar 4 kişiydi. Babaannem Mesrure Hanım, Münir amcam, Nebahat yengem ve Onur. Münir amcam Kabataş Lisesi'nde felsefe, Nebahat yengem Nişantaşı Kız Lisesi'nde coğrafya öğretmeniydi. 7-8 yaşındaki Onur da Ortaköy'deki Galatasaray İlkokulu'nda yatılı öğrenci. Yani okul zamanlarında gündüzleri sadece babaannemin oturduğu genellikle sakin bir evdi bu. O Eylül ayında ise 4 kişiye 5 kişi daha eklenmişti. Annem, babam, Örsan, Gülden, ben. Ayrıca gelenlerden ikisi yatak hastasıydı. Evin bir kısmı hastaneye dönmüştü. Tabii hastaların doktorları, ziyarete gelenleri, gidenleri de vardı. O sakin ev çok hareketli ve gürültülü bir hale gelmişti. Şunu bu kitabı yazarken şimdiki politikacı Onur Öymen anlattı. Yengemler o zaman üzülmeyelim diye bize söylememişler. Alt kattaki komşu evi otel haline getirdiniz diye kıyameti koparıyormuş. Hatta belediyeye bile şikayet etmiş. Amcamlar bir de onunla uğraşmak zorunda kalmışlar. O evdeki nüfusu ve hastası bol halimizi hatırlayınca alt kattakilerin şikayetini pek de haksız sayamıyorum. Oraya nasıl sığdık, o günleri nasıl geçirdik düşündükçe şaşıyorum. Bundan daha önemli olarak rahmetli Nebahat yengem bizim kahrımızı çekerken nasıl bunalmadı, asıl ona şaşıyorum. Bunalmak bir yana, evin düzenini yürütmek için oradan oraya koşarken yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmezdi. Hatta onunla da kalmazdı. Nasıl başarırdı bilmiyorum. Bir de zaman zaman espriler yapardı. Öyle şeyler söyler anlatırdı ki annemle benim hasta yataklarımızdaki kasvetli havamız dağılırdı. Kahkahalarla gülmeye başlardık. Yengemin bizi Fener yolunda annesinin evinde misafir edişini anlatmıştım. Orada da çok konukseverdi ama Şişli'deki evde olağanüstüydü. Onu burada bir kere daha rahmetle ve şükranla anarım. Geri dönen vapur. Ve bir gün geldi, doktorlar karar verdi. Anneme de bana da trene binme izni çıktı. O gün benim sınav gününden birkaç gün önceydi. Hızla hazırlandık, babam trende yerleri ayırttı. Bir akşam vakti biz bavullar ve bizi uğurlamak üzere gelen amcam, iki taksiyle köprü üstündeki Haydarpaşa iskelesine gitmek üzere yola koyulduk. Vapurla Haydarpaşa garının önüne varacağız, oradan trene bineceğiz. O zaman malum denizi geçip karşıya ulaşmak için ne Boğaziçi Köprüsü var ne de tren yolcularını ulaştırmaya uygun araba vapuru seferleri. Araba vapurları var ama ana işleri kamyon ve otobüs taşımak. Şişli'den köprüye doğru gidiyoruz. Fakat nasıl olduysa zaman hesabımız uymadı. Bizi trene yetiştirecek vapurun saati geldiğinde biz iskeleye yeni ulaşmıştık. Taksiden iniyorduk. Bir hamal gelmişti, eşyaları alıyordu. Ama vapur halatlarını çözmüştü, harekete geçiyordu. O vakitler Kadıköy ve Haydarpaşa vapurlarının yanaşması için Galata Köprüsü'nün Karaköy tarafına dikey olarak yapıştırılmış uzun bir iskele vardı. O vapurlara binecek olanlar Karaköy'den köprünün altına inerler, o iskeleye geçerlerdi. Kadıköy vapurları iskele alanına manevra yapıp burunlarını denize çevirdikten sonra gerisin geriye gelerek yanaşırlardı. Haydarpaşa vapurları ise aynı alana burunları iskele yönünde olarak doğrudan doğruya girerler, geriye giderek çıkarlardı. Bizim Haydarpaşa vapuru da motorlarını çalıştırmıştı, geriye doğru gitmeye başlıyordu. Bu korkunç bir durumdu. O vapura binemememiz, treni kaçırmamız demekti. Tren kaçarsa bir gece sonraya kalırdık. Bir gece sonraya kalırsak ben siyasal bilgiler sınavının başvuru işlemlerini tamamlayamazdım. İçimden her şey bitti diye düşündüm. O sırada annemi taksiden indirmiştik. Daha tam yürüyecek hali yoktu. Babam bir koluna girmişti, ben öteki koluna. İskeleye doğru ilerlemeye çalışıyorduk ama vapurun iskeleden kopmaya başladığını da görüyorduk, çaresizdik. Birden bir mucize oldu, amcam ileriye doğru koştu, hasta var diye bağırdı. Bu ses vapura doğru yankı yapar gibi başkaları tarafından da tekrarlandı. Bir uğultu gibi hala kulaklarımdadır, hasta var, hasta var, hasta var. Sonra iskeleden ayrılan vapurun yakınında bir kaynaşma oldu, herhalde sesler vapura ulaşmıştı. Vapur önce hızını kesti, sonra yeniden iskeleye yaklaşmaya başladı. Biz umutla adımlarımızı hızlandırmaya çalıştık ama annemin durumu buna müsait değildi. O babamla benim kollarıma dayanarak güçlükle adım atabiliyordu. Herkes bize bakıyordu. Görüntümüz amcamın başlatıp başkalarının tekrarladığı hasta var açıklamasının ne kadar doğru olduğunun kanıtı gibiydi. Bunu herhalde kaptan köşkündeki kaptan da görmüştü, vapurdan bakan yolcular da. Vapurun geri gelip halatlarının yeniden bağlanmasını ve bizi bekleyip almasını kimse yadırgamadı. Böyle bir olayın bugün yaşanabileceğini düşünmek elbette kolay değil. Zaten yaşanacak olsa deniz trafiği altüst olur. Ayrıca haklı olarak gecikiyoruz diye yolcular da kıyameti koparır. O zamanki vapur sayısı da yolcu sayısı da trafik düzeni de buna müsaitti. İnsanların vakti daha esnekti. Bu gibi yardımlaşmalara, dayanışmalara fırsat bulabiliyorlardı. Bizi de köprü iskelesinde perişan olmaktan dönemin o özelliği kurtarmıştı. İçeride oturup biraz nefes alırken yolcuların geçmiş olsun dileklerini kabul ettik. Bilgi isteyenlere annemin ameliyatlı olduğunu söyledik. Ben de yataktan yeni kalkmıştım ama tabii ondan bahsetmedik. Nihayet sınavda. Trenin kalkışında, varışında bir aksilik olmadı. Sabah hemen Cebeci'ye gittim, başvurumu yaptım, rahatladım. Artık Siyasal Bilgiler Okulu'nun öğrenci adaylarından biriydim. Ankara'daki sınav yeri Siyasal Bilgiler Okulu'nun spor salonuydu. Yani benim o sınava başvurmamda etkisi olan basketbol salonu. Basketbol potalarının arasına masalar konulmuştu. Sınavlar her dersen ayrı ayrı yazılı olarak yapılıyordu. Birine sabahki, ötekine öğleden sonraki saatler ayrılıyordu. Sınav süresi yanlış hatırlamıyorsam 3 gündü. Bir sabah vakti başladık. 150 kişilik yer için 1000 civarında başvuru olmuştu. Bir kısmı sınava İstanbul'da giriyordu. Bizim salonda herhalde 500-600 kişi vardı. Sonuçlar İstanbul'dakilerle birlikte değerlendirilecekti. Soruların cevaplarını yazarken gözüm basketbol potalarına takılıyordu. Acaba onlara top atma olanağına kavuşacak mıydım? Sonuç 1-2 hafta sonra belli oldu. Kavuştum. Sınavı 55. sırada kazanmıştım. Biraz daha gayret etsem 50 yatılı arasına girecektim. Evimiz Ankara'daydı ama belirttim, yatılı öğrenci hayatı bana daha cazip geliyordu. Fakat fazla da üzülmedim. Nihayet akşama kadar okulda arkadaşlar arasında kalırdım. Akşam eve yatmaya giderdim. Sınav sonuçları daha ilan edilmeden ne olur ne olmaz belki 150'nin arasına giremem diye hukuk fakültesine de yazılmıştım. Oraya kaydolmak olgunluk diploması sureti, 6 fotoğraf, nüfus kağıdı sureti gibi klasik evrak vermenin dışında bir şey gerektirmiyordu. Sınavı hiç kazanamasaydım oraya gidecektim. Ona gerek kalmadı. Siyasal Bilgiler Fakültesine gidip kesin kaydımı yaptırdım. Mülkiyelilik. Bugün de çok güzel bir gün olarak hatırlarım. Takım elbiseli, kravatlı, geleceğin bir kaymakamı veya maliyecisi veya hariciyecisi kıyafetindeydim. Bahçeli Evler'in karakol durağından otobüse bindim. Kızılay'da otobüs değiştirip Cebeci'de okulların önündeki durakta indim. Okula girip sınıfımı aramaya başladım. Benim gibi yeniler benzer durumlardaydı. Yatılı olanlardan daha önce gelip yerleşenler, dolayısıyla okulun havasına uyum sağlayanlar vardı. Yavaş yavaş tanışıyorduk. Sınıf açılınca yer kapma yarışı olurmuş. Bir kere kapıdan yere artık yıl boyunca oturulurmuş. Ben de yarışa katıldım. Kürsünün karşısındaki uzun ön sırada bir yer buldum. Soluma biri geldi oturdu. Tanıştık. Adı Vural'dı. Sağıma biri oturdu. Onun da adı Vural'dı. İkisi de yatılılığı kazanmışlardı. Solumdaki Vural sarı veya kırmızı veya ikisi arası saçlıydı. Kırmızı yüzlüydü. Gölmesi boldu. Soyadı Arıkan'dı. Sonradan hesap uzmanlığı yapacak ve Turgut Özal zamanında Türkiye'ye KDV'yi getiren Maliye Bakanı olacaktı. Sağımdaki Vural'ın soyadı Güç Savaş'tı. Sonradan maliye müfettiş olacak ve 1970'lerin sonlarında Maliye Bakanlığı'nın müsteşarlığını yapacaktı. Yani geleceğin iki çok önemli maliyecisi arasındaydım. Tabii o sırada ileride kimin ne olacağı bilinmiyordu. Solumdaki Bakan Vural çalışkanlığının yanında hareketliliğiyle dikkati çekiyor ve Eşkıya Vural diye anılıyordu. Sağımdaki Müsteşar Vural da gene çalışkanlığının yanında ciddiliğiyle dikkat çekiyordu. Zamanla ikisiyle de iyi dost olduk ve bu hayat boyu devam etti. İlk arkadaş olduklarım arasında iki yanındaki iki Vural'dan başka Mümtaz Soysal vardı. Mümtaz Soysal o zaman da gözlüklüydü. Resmi günlerin dışında kırmızı veya bordo renkli bir kazağı vardı. Onunla dolaşırdı. Bilgiliydi, çalışkandı, solcuydu. Aynı kafada birkaç arkadaşımız daha vardı. Biri sonraki hariciyecilerimizden Orhan Aktürel'di. Öteki sonraki idarecilerimizden Coşkun Irvalı. Bir de sonraki maliyeci Enver Zorlu vardı. Sohbetlerimizin gündemine sık sık solla ilgili konular girerdi. Orhan Aktürel edebiyat meraklısıydı. Edebiyatla ilgili eleştirileri kaçırmazdı. Nurullah Ataç hayranıydı. Şair, edebiyatçı ve çevirmen Teoman Aktürel'in Teo'nun ağabeyiydi. Coşkun Irbalı keman çalardı. Galiba konservatuvarda konuk öğrenci gibi gider müzik çalışması yapardı. Bazen yatakhanenin önündeki dolaplar arasında keman çaldığı da olurdu. Çaykovski'nin keman konçertosuna çalışırdı. Bu bizim hoşumuza giderdi. Etrafına birikip konser dinler gibi dinlerdik. O konser akşamlarında ben eve geç giderdim. Fakat o sırada yatakhanede uykuya yatmış olanlar varsa sorun çıkabilirdi. Bir keresinde hatırlıyorum, kavga bile çıkmıştı. Uykusuna düşkün biri meğer çok erkenden yatağa girmiş. Keman sesiyle uyanınca Coşkun'un üstüne yürümüştü. Fakat Coşkun yapılı bir çocuktu. O da gelenin üstüne yürüyünce olay büyümüştü. Araya girenler sayesinde güçlükle yatıştırılabilmişti. Olaydan sonra toplanan kıdemli öğrencilerin ara buluculuğuyla bir uzlaşmaya varılmıştı. Coşkun'un konserleri gece 21.30'a kadar sürebilecek ama o saati geçmeyecekti. Coşkun idari şubeyi bitirdi, kaymakam oldu. Çok idealist bir idareciydi. Görevli olduğu ilçenin gelişmesi ve çağdaşlaşması için elinden gelen her şeyi yapardı. Bu yüzden başı sık sık derde girerdi. Laiklik karşıtı akımlara aman vermezdi. Karşısına sağ partilerden politikacılar çıkıp onu görevden aldırmak için uğraşırlardı. Bu yüzden görev yeri çok değişti, erken öldü. Onun gibi aramızdan ayrılmış olan arkadaşlarımız az değil. Burada söz ettiğim Vural Arıkan ve Vural Güç Savaş dahil. Hepsini sevgiyle, rahmetle anarım. Siyasal bilgilerin o yılki sınavını kazanıp mülkiyeli olanlar arasında Mümtaz Soysal'la birlikte Cevat Geray gibi geleceğin profesörleri vardı. Soysal gibi sonradan politikaya girecek olanlar vardı. Kemal Palaoğlu, Nazif Kurucu, Vural Arıkan, Sabahattin Çakmakoğlu. Hariciyecilerden izleyebildiklerim şunlardı. Aydın Yeğen, Selçuk Toker, Oral Akgün, Gündoğdu Can, Güner Türkmen, Orhan Aktürel. Maliyecilerden de Enver Zorlu, Turgut Erdem, Cafer Tayyar Sadıklar, Necati Uğur, Necdet Ünver, Yunus Atalay. İdarecilerden izleyebildiklerim Selami Celayir, Mustafa Gönül, Adnan Darendeliler, Yılmaz Ergun, Coşkun Irvalı, Emrullah Zeybek, Vehbi Ünver, İlhan Erenel. Bu isimler tabii sonraki hayatlarını bilebildiklerim. İleride çeşitli alanlarda başarılı olmuş daha birçok arkadaşım vardı. Okula giriş sınavını kazanma sırasına göre bir rütbe listesi yapılacak olursa bu şöyleydi. İlk 3 Nazif Kurucu 1, Mümtaz Soysal 2, Selami Celayir 3. Yakın arkadaşlarımdan biri Turgut Erdem'di. Maliye şubesini bitirdikten sonra kariyerini Ziraat Bankası'na sürdürecek ve bankanın en başarılı genel müdürlerinden biri olacaktı. Bazı derslere birlikte çalışırdık. İleride ağabeyi Kaya Erdem'le ve kardeşi Tarhan Erdem'le birlikte çalıştığım zamanlar da olacaktı. Onlar da Turgut gibi mesleklerine de politikaya da değerli katkılarda bulunmuş insanlardır. Siyasal bilgilere benimle birlikte 1949 yılında başlayanlardan daha sonraları da izini bulup görüşebildiğim arkadaşlarımdan biri Oral Akgün. Mülkiye'ye Galatasaray Lisesi'nden gelmişti, hariciyeci oldu. Onu bazen Ankara'da, bazen Brüksel veya Sidney'de görürdüm. Sınıfımızın erken evlenme şampiyonuydu. Değerli eşi Nazmiye Hanım'a rastlayınca fakülteyi bitirmeyi beklemeden evleniverdi. Sonradan maliyeci, daha sonra da hukukçu olan Necdet Ünver de aynı şekilde davrandı. Sanırım 3. sınıftayken evlendi Sevin Hanım'la. Okulu bitirirken de çocuk sahibiydi.